Üniversite hazırlık tarihi 9. kaset 1. yüz sayfa 404 12. sorunun cevabı Ermenilerle Gübre Anlaşması yapıldıktan sonra Ermenistan'ın Bolşevik Rusya işgaline girmesi üzerine Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması'nda doğu sınırı yeniden gündeme getirilmiştir. Cevap E. 13. 1919 yılı başlarında Anadolu'nun Akdeniz ve Güney Ege kıyılarına asker çıkaran İtalya, İzmir'in Yunanistan tarafından işgaline tepki göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi İtalya'nın bu tepkisine uygun bir tutum değildir? A. İşgali önceden Osmanlı hükümetine sezdirmesi. B. Türklere karşı cephe açmaktan kaçınması. C. 1921'de Anadolu'nun Akdeniz bölgesinden çekilmesi. D. İstanbul ve Boğazlar'da asker bulundurulması. E. İngiltere ile olan bağların zayıflatması. İngiltere'nin Yunanistan lehine tutum alması İtalya'yı kızdırmıştır. TBMM'ye karşı ılımlı ve sempatik olan İtalya'nın tek çelişkisi Boğazlar bölgesinde asker bulundurmaya devam etmesidir. Cevap D. 14. Bu gelişmeyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921'de meclisin tüm yetkilerini 3 ay süreyle alıp başkomutan olmuş, tekalif-i milli emirleri yayınlanarak tekalif-i milliye komisyonları kurulmuştur. A. Planlı ekonomiye geçilmesi, B. İstiklal mahkemelerinin kurulması, C. Asker sayısının artması, D. Savaş giderlerinin karşılanması, E. Düzenli ordunun kurulması. Mustafa Kemal Eskişehir-Kütahya savaşlarındaki mağlubiyetin ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tekalif-i milli emirlerini yayınlamıştır. Böylece halka başvurularak milli mücadeleye mali katılım sağlanmıştır. Cevap D. 15. Bu cephelerin hangilerinde düzenli savaş yapılmamıştır? Kurtuluş Savaşı sırasında 1 Ermenilerle Doğu cephesinde, 2 Yunanlarla Batı cephesinde, 3 Fransızlarla Güney cephesinde, 4 İngilizlerle Boğazlar mıntıkasında karşı karşıya gelinmiştir. A 1 ve 3, B 1 ve 2, C 2 ve 4, D 3 ve 4, E 2 ve 3. Ermenistan Savaşı'nı TBMM'ye bağlı 15. kolordu kazanmıştı. Yunan Savaşı'nı İsmet Paşa komutasındaki düzenli ordu kazanmıştı. Fransa ile Güney Cephesi'ndeki savaşları Kuvayi Milliye Birlikleri kazanmıştı. İngilizlerle savaş 1. Dünya Savaşı'nda oldu. Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle herhangi bir savaş olmadı. Cevap D. 16. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenleri arasında yer almaz? Kurtuluş Savaşı başlarında ilk önemli teşkilatlanmalara Doğu illerinde rastlanmıştır. A. Bölgenin tehdit altında olmaması, B. Doğu Anadolu'nun işgale uğramamış olması, C. Osmanlı'dan kalan tek düzenli birliklerin burada olması, D. Bölgenin birçok yönden güvenilir olması, E. Kazım Karabekir Paşa'nın çalışmaları. Doğu Anadolu Ermeni ve Rus tehdidinin yanında İngiliz emellerinin odak noktasıydı. Onun için bölgenin tehdit altında olmadığı düşünülemez. Cevap A. 17. TBMM hükümeti 1. İnönü Savaşı sonucunda toplanan Londra Konferansı'na önce İstanbul hükümeti aracılığıyla çağrılmış ancak bu öneriyi reddetmiştir. TBMM hükümetinin bu tutumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Sorunları diplomatik yoldan çözme isteği, B. Bağımsızlığı savaş yoluyla gerçekleştirme isteği, C. İşgalci devletlere güvenilemeyeceğine olan inancı, D. Anadolu'da asıl gücün kendisi olduğunu kanıtlamak istemesi, E. İtilaf devletlerinin Türklerle ilgili tezlerini çürütme isteği. TBMM açılışında almış olduğu kararlar ile İstanbul hükümetini tanımadığını zaten belirtmişti. Londra Konferansı'na İstanbul hükümeti aracılığıyla çağrılması ise kabul edilemez bir teklifti. Çünkü Anadolu Hareketi 1. İnönü Savaşı'nı kazanmakta asıl gücün kendisinde olduğunu ispatlamıştı. Cevap D. 18. Bu sözlerle aşağıdaki yargılardan hangisini daha da kuvvetlendirmektedir? 1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanan Londra Konferansı'na İstanbul Hükümeti ile birlikte TBMM'de katılmıştır. İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, söz milletin asıl temsilcilerine aittir. Bundan dolayı Anadolu Kurulu'na söz verilmelidir demiştir. A. TBMM'nin barış yanlısı olduğunu, B. Londra Konferansı'nın sonuçsuz kaldığını, C. Gerçek devletin Anadolu'da kurulduğunun kabul edildiğini, D. Misak-ı Milli prensiplerinden vazgeçildiğini, E. İtilaf devletlerinin Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmeye çalıştıklarını. A, B, D ve E seçeneklerinin paragrafla ilgisi yoktur. Tevfik Paşa bu sözleriyle Anadolu hükümetinin milletin gerçek temsilcisi olduğunu kabul etmiştir. Cevap C. Bölüm 19. Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Anlaşması. Mudanya Mütarekesi. 3-11 Ekim 1922. Görüşmelerde TBMM hükümetini İsmet Paşa Başkanlığındaki bir heyet temsil etti. Konferansa İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetlerinin temsilcileri katıldı. Yunan delegesi ise konferansa katılmadı. Görüşmelerin ağırlıklı konusu Doğu Trakya'nın boşaltılması meselesiydi. Bu konuda Fransa TBMM hükümetinin Trakya'nın tamamıyla boşaltılması görüşünü kabul ederken Boğazlar'daki etkinliğini sürdürmek isteyen İngiltere buna karşı çıkmıştır. Uzun tartışmalardan sonra mütareke 11 Ekim 1922'de imzalandı. Maddeleri 1. Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çarpışmalar duracak. 2. Doğu Trakya'daki Yunan kuvvetleri 15 gün içinde çekilecek. Bölge İtilaf Devletleri'nin denetimine verilecek. Bir ay içinde de bölge Türklere teslim edilecek. 3. TBMM hükümeti Doğu Trakya'da güvenliği sağlamak için 8 bin jandarma bulundurabilecek. 4. İstanbul ve çevresi TBMM hükümetinin idaresine bırakılacak. Ancak İtilaf Devletleri Barış Anlaşması imzalanıncaya kadar bölgede kalacak. Bu madde Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösteriyor. 5. Çanakkale ve çevresine Boğazlar'dan itibaren doğu ve batı kısmına 15 kilometreye kadar girilmeyecek. 6. Mütareke 14-15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek. Yunan hükümetinin cevabı olumsuz da olsa itilaf devletleri bu şartlara uymuştur. Sonuçları ve önemi. TBMM hükümetinin milletler arası alanda varlığı tanındı. Doğu Trakya savaş yapılmadan teslim alındı. Milli mücadele içinde savaşsız alınan tek bölgemiz Doğu Trakya ve İstanbul'dur. Lozan Barış Anlaşması için zemin hazırlandı. İngiltere'de hükümet değişikliği yaşandı. Saltanatın kaldırılması. Mudanya Mütarekesi'nden sonra sıra kalıcı bir barış anlaşmasına gelmişti. İtilaf devletleri Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine TBMM'nin yanında Osmanlı hükümetini de davet etti. İtilaf devletlerinin Lozan konferansına TBMM hükümetiyle birlikte Osmanlı hükümetini de davet etmelerinin nedeni Türk tarafı arasında ikilik çıkarmak ve Osmanlı hükümetini tanımaya devam ettiklerini göstermekti. Örnek: bu iki durum 1921'den 1922 yılına kadar geçen süre içinde anlaşma devletlerinin aşağıdakilerin hangisiyle ilgili görüşünde değişme olduğunu göstermektedir. Anlaşma devletleri 1921 yılında Londra'da toplanacak konferansa Osmanlı Devleti'nin göndereceği delegeler arasında Mustafa Kemal'in veya onun yetkili kılacağı bir delegenin de bulunmasını istemişler. 1922 yılında Lozan'da toplanacak olan barış konferansına TBMM hükümeti ile Osmanlı hükümetini birlikte çağırmışlardır. A. Sevr Anlaşması'nın geçerliği, B. Osmanlı Devleti'nin temsil edilme hakkı, C. Anadolu Hareketi, Osmanlı Devleti ikiliğinin sürdürülmesi, D. TBMM'nin gücü, E. Konferansa katılacak taraflar. 1999. Çözüm. Anlaşma devletleri 1921 Londra Konferansı'na Osmanlı hükümetini çağırırken delegeler arasında Mustafa Kemal'i veya yetkili kılacağı birinin olmasını isterlerken 1922 yılında Lozan Konferansı'na katılacak TBMM hükümetinin yanı sıra Osmanlı hükümetinin de olmasını istemişlerdir. 1921'den 1922'ye kadar geçen sürede TBMM gücünü artırmıştır cevaptı. İstanbul hükümetinin başkanı Tevfik Paşa Mustafa Kemal'e başvurarak işbirliği teklif etti. Mustafa Kemal İtilaf devletlerine eğer Osmanlı hükümeti görüşmelere katılırsa kendilerinin katılmayacağını bildirdi. Padişah ve Osmanlı hükümeti TBMM hükümetiyle ilişkilerini yumuşatmak istemişlerdir. Bu durum Sivas Kongresi'nin etkisiyle Ali Rıza Paşa hükümetinin kurulması ve heyeti temsiliye ile ilişkilerini düzeltmek istemelerine benzemektedir. Mustafa Kemal İstanbul'da ayrı bir hükümet olduğu sürece itilaf devletlerinin bunu koz olarak kullanacaklarını biliyordu. İtilaf devletlerinin Osmanlı hükümetinin Lozan görüşmelerine çağırmaları saltanatın kaldırılmasına zemin hazırlamıştır. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla milli hakimiyet ilkesine dayalı yeni bir Türk devleti kurulmuştu. Milli mücadele devam ederken kamuoyu henüz hazır olmadığı için saltanatın kaldırılmasından ve cumhuriyetten söz edilmemiştir. Padişah ve Osmanlı hükümeti itilaf devletlerinin insafına sığınmış, milli mücadeleyi boşuna çırpınışlar olarak değerlendirmiş, ayaklanmaları desteklemiş ve sevre boyun eğmiş. Mustafa Kemal iki başlığa artık son vermek amacıyla 30 Ekim 1922'de Müdafaa-i Hukuk Grubu'nu topladı ve saltanatın kaldırılması gerektiğini bildirdi. 30 Ekim 1922. TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı hilafetten ayırarak saltanatı kaldırdı. 4 Kasım 1922'de Tevfik Paşa istifa etti. 17 Kasım 1922'de son Osmanlı padişahı Vahdettin hayatından endişe duyarak İngilizlere sığındı ve ülkeden ayrıldı. 18 Kasım 1922'de TBMM Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti resmen sona ermiş oluyordu. Sonuçları: 6 asırdan fazla süren Osmanlı saltanatı son buldu. Milli hakimiyet ve cumhuriyet yönetiminin önünde önemli bir engel kalmadı. Saltanatın kaldırılması milli mücadele döneminde yapılan tek inkılap olmuştur. Bu laik devlet anlayışına geçişin de ilk basamağıdır. İki başlı idareye son verilerek güç TBMM'ye geçti. Laikliğin gerçekleştirilmesi yolunda ilk adım atılmış oldu. TBMM hükümetinin Lozan'a gitmemesi için sebep kalmadı. İtiraf devletlerinin Londra konferansındaki gibi ikilik çıkarma düşüncesi sonuçsuz kaldı. TBMM'deki muhalefetin durumu iyice belirginleşti. Kamuoyu hazır olmadığından ve İngilizlerin halifelik makamından istifade etmelerini önlemek için halifelik makamına dokunulmamış, bu iş daha sonraya bırakılmıştır. 1 Nisan 1923'te TBMM'nin yenilenmesine karar verildi. Muhalefet tam olarak teşkilatlanamadığı için seçimlerde Halk Partisi adayları çoğunlukla meclise girdi. Muhalif milletvekillerinin çoğu meclise giremedi. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923. Görüşmeler iki kısımdan oluşmuştur. İlk görüşmeler, kapitülasyonlar, boğazlar, Musul, Kerkük ve boğazlar gibi sorunların halledilememesinden dolayı kesilmiştir. Taraflar yeni bir savaş durumunu göze alamadıklarından 23 Nisan 1923'te görüşmeler yeniden başlamış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Örnek, Lozan Konferansı'nda diğer katılımcılar Türklerden bir azınlık haklarının verilip verilmediğinin anlaşma devletleri tarafından denetlenmesini, 2 kapitülasyonların sürdürülmesini, 3 Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını, 4 Suriye sınırının Ankara Anlaşması ile belirlenen şekilde kalmasını istemiştir. Bu isteklerden hangileri Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına açıkça aykırıdır? A1 ve 2, B1 ve 3, C1 ve 4, D2 ve 3, E3 ve 4, 2001. Çözüm. Azınlıkların haklarını Avrupa devletlerinin takip etmesi iç işlerimize bir müdahaledir. Kapitülasyonlar ise ekonomik bağımsızlığın olmaması demektir. Diğer iki madde ise bağımsızlıkla ilgili değildir. Cevap A. Anlaşmanın hükümleri. 1. Sınırlar. Batı sınırı. Bu sınırlar belirlenirken Mudanya Anlaşması esas alınmıştır. Bu sınır Misak-ı Milli'ye göre çizildi. Ege adaları silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan'a bırakıldı. Midilli, Samsakız gibi Ege adaları Balkan savaşları sırasında Yunanlar tarafından işgal edilmişti. Atina Anlaşması'ndaki adaların Yunanistan'a bırakılması maddesini ise Osmanlı Devleti kabul etmemişti. Suriye sınırı. Fransızlarla yapılan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması esas alınmıştır. Irak sınırı, Musul sorunu nedeniyle bir çözüme kavuşturulamadı. Bu sorunun 9 ay içerisinde İngiltere ile Türkiye arasında çözümlenmesine karar verildi. 2. Kapitülasyonlar, her alanda tamamen kaldırılmıştır. Bu Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı yolunda atılan çok önemli bir adımdır. 3. Azınlıklar, bütün azınlıklar Türk uyruklu sayıldığından ayrıcalık tanınmadı. Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı nüfus değişimine, mübadelesine karar verildi. Buna göre Yunanistan'daki Türklerle Anadolu'daki Rumlar karşılıklı değiştirilecek, ancak İstanbul'daki Rumlarla Batı Trakya'daki Türkler yerlerinde kalacak. Azınlıklara ayrıcalık verilmeyeceği ilk olarak Erzurum Kongresi'nde vurgulanmıştır. 4. Savaş tazminatları. Yunanistan çok güçsüz ve ekonomik bakımdan çökmüş durumda olduğu için savaş tazminatı olarak Türkiye'ye Karaağaç ve yöresini vermiştir. 5. Devlet borçları. Bu borçlar Osmanlı Devleti'nin parçalanması ile ortaya çıkan yeni devletlere gelirleri oranında paylaştırılacak. Borçlar taksitle ödenecek. Diyun-u Umumiye İdaresi sona erecek. Fransa borçlar sorununda Türk tarafına en çok karşı çıkan devlettir. 6. Boğazlar. Askeri olmayan gemilere ve uçaklara barış zamanında geçiş serbest olacak. Savaşta Türkiye tarafsız ise geçiş yine serbestti. Türkiye savaşta ise tarafsız gemilere ve uçaklara düşmana yardım etmemek koşulu ile serbest geçiş hakkı tanınmıştı. Boğazlar Uluslararası Komisyon'un güvencesi altında olacak ve her iki yakası askerden arındırılacaktı. Boğazlardan geçişi Uluslararası Komisyon düzenleyecek ve başkan Türkiye'den olacaktı. 7. Yabancı okullar. Türkiye bunun kendi iç sorunu olduğunu iddia ederek tartışma konusu yapılmasını engellemiştir. Bu sorun 1926 yılında çözülmüştür. 8. Patrikhane. İstanbul'da bulunan Ortodoks Fener Rum Patrikhanesi yıkıcı çalışmalar yapıyordu. Türkiye Patrikhanenin kendi sınırları dışına çıkarılmasını istemiş fakat bu isteği kabul edilmemiştir. Patrikhanenin daha sonraki zamanlarda da yetkisini aştığı görülmüştür. 9. İstanbul. İtilaf devletleri 6 hafta içinde şehri terk edeceklerdir. Son işgal kuvvetleri 2 Ekim 1923'te Türk bayrağını selamlayarak İstanbul'u terk etti. 6 Ekim 1923'te Türk askerleri Şükrü Naili Paşa komutasında İstanbul'a girmiştir. Savaş tutsakları karşılıklı olarak iade edilecek. Lozan Barış Anlaşması'nın önemi. Türkiye, milletler arası ilişkilerde eşit şartlarda temsil edilmiştir. Osmanlı Devleti milletler arası sahada hukuken sona ermiştir. Türkiye, milletler arası alanda şerefli yerini almıştır. Misak-ı milliyi büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Asırlarca Avrupalıların peşinden koştukları şark meselesi projeleri iflas etmiştir. Barış ortamı doğmuştur. Ermeni ve Rum iddiaları ortadan kalkmıştır. Çözümlenen konular kapitülasyonlar, borçlar ve azınlıklardır. Batı Trakya, Ege adaları, Patrikhane ve Boğazlar Türkiye'nin aleyhine çözümlenmiştir. Türk dış politikasının esasları belirlenmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılarak ekonomik bağımsızlık sağlanmıştır. Lozan'da Türk tarafının istediği gibi halledilen tek konu kapitülasyonlardır. Lozan'dan sonra batılı ülkelerle ilişkilerde yumuşama başlamıştır. Türk milletini adeta esir eden Mondros ve Sevr anlaşmaları geçersiz kılınmıştır. Bağımsızlık mücadelesi veren birçok millete ışık tutmuştur. Geçerliliğini günümüzde de sürdüren asrımızın en uzun barış anlaşmasıdır. Lozan, 1. Dünya Savaşı'nı sona erdiren en son anlaşmadır. Siyasi, sosyal, kültürel ve hukuki alanda yapılacak olan inkılaplar için uygun ortam oluşmuştur. Nüfus değişimi ve borçlar Lozan'da çözümlenmesine rağmen Cumhuriyet döneminde Türkiye yeniden sorun olmuştur. Ayrıca Musul sorunu çözümlenemeyen bir konudur. Örnek, bu önerilerden hangileri İsmet İnönü'nün konferansta uluslararası eşitlik kurallarına uyulmasını sağlamaya çalıştığını gösterir. İsmet İnönü, Lozan konferansının iç tüzük çalışmalarında bir Türkçenin de Fransızca, İngilizce gibi konferans dili olmasını, iki Karadeniz'de kıyısı olan devletler ifadesi yerine bu devletlerin adlarının yazılmasını, üç komisyon başkanlıklarından birinin de İngiltere, Fransa ve İtalya'nın yanında Türkiye'ye verilmesini önermiştir. A yalnız 1, B yalnız 2, C yalnız 3, D 1 ve 2, E 2 ve 3. 2000 çözüm. Türkiye'de İngiltere, Fransa ve İtalya gibi bağımsız bir devlet olduğuna göre o ülkeler için sağlanan hakların Türkiye için de geçerli olması uluslararası eşitlik kurallarınca uygulanmalıdır. İsmet İnönü'nün konferanstaki istekleri bu doğrultudadır. Cevap E. Lozan'dan sonraki dönemde iç politika. 9 Ağustos 1923'te Mustafa Kemal Başkanlığı'nda Halkçılık Temel İlkesi'ne göre Halk Partisi kuruldu. Bu partinin kurulmasındaki temel amaç, inkılapları yapacak bir topluluğu, kadroyu oluşturmaktır. 2. TBMM'nin açılması. 1. TBMM'nin üyeleri 1 Nisan 1923'e kadar görev yaptı. 1. TBMM üyeleri güç şartları altında milli bağımsızlık ilkesini gerçekleştirdi. 1. TBMM düşmanı yurttan uzaklaştırarak misak-ı milliyi büyük ölçüde sağlamıştı. Şimdi sıra sosyal siyasal ve hukuki yönden devletin yeni düzeninin kurulmasına gelmişti. TBMM'nin yenilenmesinin temel nedeni inkılapları gerçekleştirecek kadroların oluşturulmak istenmesidir. Çünkü olağanüstü şartlar altında görev yapan 1. TBMM iyice yıpranmıştı. Yeni meclis döneminde Türk siyasal hayatı için önemli gelişmeler olmuştur. 1. Lozan Barış Anlaşması'nın onaylanması 23 Ağustos 1924. 2. İstanbul'un boşaltılması 6 Ekim 1923. 3. Ankara'nın başkent yapılması 13 Ekim 1923. 4. Yeni Türkiye Devleti'nin sosyal, hukuksal ve siyasal alanda yapılacak inkılapları gerçekleştirmesi. 2. TBMM 1927'ye kadar görev yaptı. 2. TBMM'yi İnkılap Meclisi de denir. 2. TBMM büyük siyasal çekişmelerin ve bunalımların yaşandığı bir meclistir. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim 1923. Cumhuriyet devletin yönetim biçimlerinden biridir. Cumhuriyet millet egemenliğine dayanır. Devletin en üst yöneticileri ve başkanı seçimle iş başına getirilir ve seçimle değiştirilebilir. Nedenleri: saltanatın kaldırılmasından sonra devletin rejiminin ne olacağı ve devlet başkanının kim olacağının tartışma konusu yapılması, meclis hükümeti sisteminin bunalımlara yol açması ve mecliste bir hükümetin belirlenememesi. Sonuçları: devlet başkanı belli oldu, inkılapların yapılmasına ortam hazırlandı, meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçildi. Meclis başkanlığı ile hükümet başkanlığı birbirinden ayrıldı. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü Başbakan, Fethi Bey de meclis başkanı oldu. TBMM'nin rejiminin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. TBMM'de bunalım sona erdi. Cumhurbaşkanı TBMM içinden seçildi. Milli egemenlik ilkesi gerçekleşti ve cumhuriyetçilik uygulanmaya başladı. Halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924. Halifeliğin kaldırılmasının zorunlu kılan etkenler: halifeliğin cumhuriyet rejimiyle bağdaşmaması, saltanatın kaldırılmasından sonra cumhuriyeti karşı olanların halifelik kurumundan güç almaya çalışmaları, Halife Abdülmecid'in bütün uyarılara rağmen devlet işlerine karışması, laik devlet düzenine geçilmek istenmesi, Cumhurbaşkanlığı makamının ikinci plana düşme tehlikesi. Halifelik 3 Mart 1924'te TBMM tarafından kaldırıldı. Sonuçları: Laik devlet düzeninin önündeki en önemli engel ortadan kalktı. Cumhuriyet karşıtlarının etrafında toplandıkları en önemli kurum ortadan kalktı. Devletin üst düzeyindeki ikilik sona erdi. Milli egemenliğin gerçekleşmesindeki en büyük engel kaldırıldı. Ümmetçi anlayıştan milliyetçiliğe geçildi. Halifeliğin kaldırılmasından sonraki iç gelişmeler. Osmanlı Hanedanı üyeleri yurt dışına çıkarıldı. Amaç gelecekte saltanat ve hilafet iddiasında bulunmalarını engellemekti. Ordunun siyasetle uğraşmasını engellemek için Erkan-ı Harbiye vekaleti kaldırıldı. Yerine Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kuruldu. Şer'iye ve Efkaf vekaleti kaldırıldı. Bunun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldı. Laiklik alanındaki gelişmeler. Türkiye'de laiklik evre evre uygulanmıştır. Laiklik alanında atılan ilk adım saltanatın kaldırılmasıdır. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı'da siyasal ve dinsel güçlerin tek elde toplanmasına son verildi. Laiklik ilkesinin gerçekleşmesi yolundaki en önemli evre halifeliğin kaldırılmasıdır. Bu gelişme bundan sonra yapılacak inkılapları kolaylaştırmış, tutucuları en büyük desteklerinden yoksun bırakmıştır. Şer'iye ve efkaf vekaleti kaldırılarak din ve dünya işlerinin birbirine karıştırılması önlenmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla Türkiye'de ilk kez öğretim kurumları birleştirilmiştir. Böylece ileride yapılacak eğitim reformu için devlet denetimi kurulmuş, başıboş eğitim yapılmasının önüne geçilmiştir. Tekke ve zaviyeler ile türbelerin kapatılması din istismarcılarının işlerine son vermiştir. Vicdanlara yapılan dinsel baskı ortadan kaldırılmıştır. 1928 yılında Türk Devleti'nin dini İslam'dır hükmü anayasadan çıkarıldı. 1937'de de anayasaya Türk Devleti'nin layık olduğu hükmü eklenmiştir. Test 1. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Lozan Konferansı'nda kurulan Boğazlar Komisyonu'na Karadeniz'de kıyısı bulan devletler de alınmıştır. A. Romanya, B. Sovyet Rusya, C. Türkiye, D. Bulgaristan, E. Yunanistan. Yunanistan Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerden değildir. Onun Ege ve Akdeniz'de kıyısı vardır. Cevap E. 2. Bu durum Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin olmadığını göstermektedir. Cumhuriyet'in ilanından 1950 yılına kadar geçen uzun zamanda TBMM'de hükümetlerin denetlenmesi tam olarak yapılmamıştır. Türk siyasi hayatında bazı denetleme girişimleri olduysa da başarılı olamamıştır. A. Anayasaların, B. İstiklal mahkemelerinin, C. Çok partili hayatın, D. Tevhid-i tedrisatın, E. Nisbi temsil sisteminin. Baştaki hükümetin daha iyi denetlenmesi çok partili hayat ile mümkündür. Bu da 1950'de Demokrat Parti'nin kurulması ve çok partili hayata geçilmesiyle mümkün olmuştur. Cevap C. 3. Bu durum Lozan'da hangi madde ile tamamen ortadan kaldırılmıştır? Osmanlı Devleti yabancıları yargılama hakkına sahip değildi. Türk unsurlardan aldığı vergiyi yabancılardan alamıyordu. İstediği gibi ekonomik yatırım yapamıyordu. A. Boğazlar Komisyonu'nun kurulması, B. Genel Borçlar İdaresi'nin kurulması, C. Güney sınırının Ankara Anlaşması'na göre çizilmesi, D. Irak sınırının çözüme kavuşturulması, E. Kapitülasyonların kaldırılması. Lozan'da kapitülasyonlar kaldırılarak yabancı tüccarların Türkler üzerindeki ayrıcalıklarına son verilmiştir. Cevap E. 4. Türkiye'de 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilirken Cumhuriyet rejimine daha önceden fiilen geçildiği bildirilmiştir. Cumhuriyet idaresine fiilen geçilmesi aşağıdakilerden hangisiyle başlamıştır? A. Amasya Genelgesi, B. Sivas Kongresi, C. Misak-ı Milli'nin kabulü, D. TBMM'nin açılması, E. 1921 Anayasası'nın kabulü. Cumhuriyet yönetimi halkın egemen olması demektir. TBMM'nin açılması da halkın egemen olduğunu gösterir. Cevap D. 5. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal inkılap hareketlerine saltanatı ve hilafeti kaldırarak başlamıştır. A. Bu inkılaplarla diğerlerine zemin hazırlamak. B. Toplumsal kaynaşmayı sağlamak. C. Hilafet yanlılarının cezalandırılmak istenmesi. D. İç güvenlik ve asayişin sağlanmak istenmesi. E. Çok partili hayata geçirmek istenmesi. Saltanat ve halifeliğin kaldırılması gerek saltanattan gerekse saltanat yanlarından inkılaplara gelebilecek tepkileri ortadan kaldırmış, böylece diğer inkılaplara zemin hazırlamıştır. Cevap A. 6. Yukarıdaki olaylardan hangisi Mustafa Kemal'in döneminde gerçekleşmemiştir? 1. TBMM açılması, 2. Cumhuriyet'in ilanı, 3. 1924 Anayasası'nın ilanı, 4. Demokrat Parti'nin kurulması, 5. Ankara'nın başkent olması. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Demokrat Parti'nin kurulması 1946 yılında olmuştur. Mustafa Kemal döneminde ortaya çıkan bir gelişme değildir. Cevap D. 7. Bu pürüzlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? İzmir İktisat Kongresi'nde ekonomik bağımsızlıkla ilgili kararlar alınmış ve bu kararların Lozan Anlaşması'nda ısrarla üzerinde durulmuştur. Lozan'da ekonomik bağımsızlık büyük ölçüde sağlandığı halde bir kısım pürüzler kalmıştır. Bu pürüzlerin en önemlisi aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır? A. İş Bankası'nın kurulması, B. Kabotaj Kanunu, C. Teşviki Sanayi Kanunu, D. Aşar Vergisi'nin kaldırılması, E. Dış Borçların Ödenmesi. A, B, C ve D seçenekleri Lozan ile ilgili gelişmeler değildir. Dış borçlar meselesi ise uzun yıllar Türkiye için önemli bir sorun olmuştur. Cevap E. 8. Lozan Barış Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal bir zaferi olmakla birlikte bu anlaşmayı eleştirenler de olmaktadır. Bu anlaşmayı eleştirenler tarihi olayların özelliklerinden hangisini göz önünde bulundurmamışlardır? A. Olayların gerçekleşme yerini, B. Olayların gerçekleştiği günün şartlarını, C. Olayların sebebini, D. Olayların sonucunu, E. Tarihin sosyal bilim olmasını. Lozan Anlaşması bir devletin tükenmişliğinin ardından gerek maddi gerekse manevi yokluklar içerisinde yapılmış bir savaşın barış anlaşmasıdır. Lozan değerlendirilirken bu şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Cevap B. 9. Mudanya Ateşkesi'nin hangi maddesi Lozan Anlaşması'nda milli egemenliğimizi zedeleyecek şekilde karara bağlanmıştır? A. Yunanlılar 15 gün içinde Meriç'in batısına çekilecek. B. İstanbul ve Boğazlar TBMM hükümetine bırakılacak. C. Doğu Trakya'nın devir teslimi 30 gün içinde tamamlanacak. D. Türk ordusu barış anlaşmasına kadar istenilen çizgide duracak. E. İtilaf Devletleri'nin kuvvetleri barış anlaşmasına kadar İstanbul'da kalacak. Mudanya Ateşkesi'nde İstanbul ve çevresinin yönetimi TBMM'ye bırakılmıştı. Ancak Lozan'da Boğazların yönetiminin uluslararası bir komisyona bırakılması bağımsızlığımızı zedelemiştir. Cevap B. 10. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olmuştur? Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kabine sistemine geçilmiştir. A. Güçler birliği ilkesinin yumuşatıldığının, B. Devletçilik ilkesinin gerçekleştiğinin, C. TBMM'nin kurucu meclis olduğunun, D. Rejimdeki ikiliğin sona erdiğinin, E. Merkeziyetçi devlet anlayışının benimsendiğinin. 1921 Anayasası ile yasama, yürütme ve yargının TBMM'ye verilmesiyle güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Kabine sistemi kurularak meclis hükümeti sisteminin terk edilmesiyle yürütmenin kabineye verilmesi güçler birliği ilkesinin esnediğini gösterir. Cevap A. 11. Lozan Konferansı'nda Boğazların yönetiminin devletler arası bir komisyona bırakılması aşağıdakilerden hangisine aykırı bir durumdur? A. Amasya Genelgesi'ne, B. Amasya Görüşmelerine, C. Misak-ı Milli'ye, D. Londra Konferansı'na, E. Ankara Anlaşması'na. Misak-ı Milli'de Boğazlarla ilgili olarak Boğazların barış zamanında tüm dünya ticaret gemilerine açık, savaş zamanında da savaş gemilerine kapalı olacak ifadesi yer almıştır. Yani Boğazların yönetimi Osmanlı'ya verilmiştir. Lozan'da ise Boğazların yönetiminin milletler arası bir komisyona bırakılması Misak-ı Milli'ye aykırı bir durumdur. Cevap C. 12. Lozan Anlaşması'ndaki Batı Trakya Türkleri ile İstanbul Rumları dışında Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türkler karşılıklı olarak değiştirilecek maddesi ileride aşağıdakilerden hangi sorunun çıkmasına neden olmuştur? A. Boğazlar sorunu, B. Hatay sorunu, C. Yabancı okullar sorunu, D. Nüfus mübadelesi sorunu, E. Dış borçlar sorunu. Soruda yer alan değiştirilecek ifadesi Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan nüfus mübadelesi sorununu akla getirmektedir. Cevap D. 13. Halifelik siyasal gücünü aşağıdakilerden hangisiyle kaybetmiştir? A. 1921 Anayasası'nın kabulüyle, B. Halifeliğin kaldırılmasıyla, C. Cumhuriyetin ilanıyla, D. Saltanatın kaldırılmasıyla, E. Çok partili hayata geçilmesiyle. Osmanlı hükümdarları Mısır'ın alınarak hilafet makamının ele geçirilmesi üzerine hem dini hem de siyasi güce kavuşmuşlardı. Saltanatın kaldırılmasıyla halifelik siyasi gücünü kaybetmiştir. Cevap D. 14. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Misak-ı Milli ilkelerinin gerçekleştirilmesinde doğrudan katkısı yoktur? A. Lozan Anlaşması'nın, B. Kapitülasyonların kaldırılmasının, C. Saltanatın kaldırılmasının, D. Montreux Sözleşmesi'nin, E. Hatay'ın alınmasının. Saltanatın kaldırılmasının Misak-ı Milli ile, yani milli bağımsızlıkla ilgisi yoktur. Milli egemenliğin gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Cevap C. 15. İtilaf devletlerinin Lozan görüşmelerini İsviçre'de yapılmasını istemelerinin gerekçesi nedir? A. İsviçre'nin tarafsız bir devlet olması, B. İsviçre'deki konferansların adet halini alması, C. İsviçre'nin Avrupa'da olması, D. Mustafa Kemal'in de böyle istemesi, E. İzmir'in kardeş şehri olması. İsviçre tarafsızlığı ile tanınan bir devlettir. Bundan dolayı birçok devletin katıldığı Lozan Anlaşması tarafsız bir ülkede yapılmalıydı. Cevap A. 16. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saltanatı kaldırması aşağıdakilerden hangisine bir kanıt olarak gösterilebilir? A. TBMM'nin ulus idaresine dayanmayan hiçbir gücü tanımadığını, B. Lozan Anlaşması'nın imzalanacağını, C. Sevr Anlaşması'nın geçersizliğini, D. TBMM'nin yeni bir anayasa yapacağını, E. Halifelik makamının da kaldırıldığını. TBMM'nin kurulması ile milli irade adına en önemli adım atılmıştır. Ne var ki saltanatın varlığı milli egemenlik ilkesine ters düşüyordu. Cevap A. 17. Cumhuriyetin ilanından sonra halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisi açısından önemlidir? A. Halkçılık, B. Milliyetçilik, C. Milli bağımsızlık, D. Medeni yasanın kabulü, E. Devletçilik. Halifeliğin varlığı İslamcılık politikası ile ilgilidir. Halifeliğin kaldırılmasıyla bu fikir yerini milliyetçilik fikrine bırakmıştır. Cevap B. 18. Bu davranışın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk Nutuk adlı eserinde Lozan Anlaşması'nı anlatırken zaman zaman Sevr Anlaşması ve Londra Konferansı ile önerilen barış şartlarına atıfta bulunarak karşılaştırmalar yapmıştır. A. Kurtuluş Savaşı'nın önemini vurgulamak, B. Meclis hükümetleri arasındaki farkları gözler önüne sermek, C. Lozan Anlaşması'nın eleştirilmesini önlemek, D. Ulusal idarenin önemini ortaya koymak, E. İstanbul hükümeti ile Anadolu hareketi arasındaki farkı göstermek. Lozan ile Sevr'in karşılaştırılması, aradaki farkın dikkatlere sunulması, nereden nereye gelindiğinin göstermesi bakımından önemlidir. Bu farkı sağlayan, kazandıran Kurtuluş Savaşı'dır. Mustafa Kemal bunu vurgulamıştır. Cevap A. Bölüm 20. Anayasalar ve Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri. Anayasalar. 1921 Anayasası. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Bir devletin dayandığı temel esasları, ana kuruluşlarını gösteren belgeye anayasa denir. TBMM ile yeni bir devlet kurulduğu için bir anayasaya ihtiyaç olmuştur. 20 Ocak 1921'de TBMM'nin kabul ettiği Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasıdır. Yeni anayasa, dağılan ve yok olan Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir devletin kurulduğunu hukuki yönden belirten ve ortaya koyan bir eserdir. 1. İnönü Zaferi yeni bir anayasa için uygun bir ortam oluşturmuştur. İlk anayasanın başlıca özellikleri. Olağanüstü şartlarda hızlı karar almak ve TBMM'nin etkinliğini Anadolu'da kurmak amacıyla hazırlandığı için 23 maddelik kısa ve öz bir anayasadır. 1. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 2. Yasama, yürütme, yargı, güçler birliği yetkileri TBMM'ye aittir. TBMM yargı yetkisini istiklal mahkemelerinin kurulması ile kullanmaya başlamıştır. Bu maddenin gayesi devlet işlerini daha çabuk ve kolay yürütmek için alınan kararları millete mal ederek TBMM'yi milletin tek ve gerçek temsilcisi haline getirmekti. 3. Türkiye Devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını alır. Yönetimle ilgili tüm yetkiler TBMM'de toplanmıştır. 4. Seçimler 2 yılda bir yapılır. TBMM süresi dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 5. Şeriat hükümlerinin uygulanması, savaş ve barışa karar verilmesi, seçimlerin yapılması gibi yetkiler TBMM'ye aittir. 6. TBMM hükümeti ülkeye seçtiği vekillerle yönetir. TBMM başkanı icra vekilleri heyetinin de başkanıdır. 7. İcra vekilleri bakanlar kurulu içlerinden birini hükümet başkanı seçer. Günümüzde bu uygulama yoktur. 1921 ve 1924 anayasalarına göre bütün güç ve yetkilerin kaynağı millettir. Meclis milletin tek vekili olduğundan dolayı en isabetli kararları derhal alıp uygulamıştır. Şartların ağırlığı nedeniyle vatandaşların temel hak ve özgürlükleri bu anayasayla düzenlenmemiştir. Bir anayasayı kabul etmiş olması TBMM'nin kurucu nitelikte olduğunu gösterir. 1921 Anayasası tek meclis, meclis üstünlüğü, milli egemenlik ve güçler birliği ilkelerini içermektedir. 1924 Anayasası 20 Nisan 1924. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni bir Türk Devleti kurulmuştu. Devletin şekillenmesi ve teşkilatlanmasının gerektirdiği bir takım sorunlar vardı. 1921 Anayasası olağanüstü şartlara cevap vermesi için hazırlandığından yetersizdi. Bu nedenle yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulmuştur. 20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen bu anayasaya göre 1. Devletin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara'dır. 2. Türkiye bir cumhuriyettir. 3. 1921 anayasasındaki milli egemenlik tek meclis, meclis üstünlüğü ve güçler birliği ilkeleri aynen devam ettirilmiştir. 4. Cumhurbaşkanı TBMM içinden 4 yılda bir seçilecek. Aynı kişi ikinci defa cumhurbaşkanı seçilebilecek. 5. TBMM üyeleri 4 yılda bir seçilir. Seçme ve seçilme hakkı yalnız erkeklere verilmiştir. 6. Her 40 bin kişiye bir milletvekili seçme hakkı tanınmıştır. 1921 ve 1924 anayasalarıyla Türkiye'nin idari teşkilatlanması yeniden düzenlendi. Ülke illere, ilçelere, bucaklara ayrıldı. Vatandaşın haklarının korunması için Danıştay kuruldu. Vatandaşların eğitim, sağlık ve devlet hizmetlerinden daha iyi yararlanması sağlandı. Kanun önünde eşitlik prensibi getirildi. İlköğretim zorunlu ve parasız hale getirildi. 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklikler.
1928'de 1924 Anayasası'nda yer alan devletin dini İslam'dır maddesi çıkarıldı. Seçmen yaşı 18'den 22'ye çıkarıldı. Toprak reformu yapıldı. Ormanlar devletleştirildi. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. 1934. 1937'de Atatürk ilkeleri anayasaya girdi. 1924 Anayasası'nda yapılan önemli değişiklikler 1928, 1931, 1934, 1937 tarihlerinde olmuştur. 1924 Anayasası 1960 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. En çok değişikliğe uğrayan, değişen ve yetersiz kalan bir anayasa olduğu için inkılaplara ve yeniliklere paralel olarak anayasada değişiklikler yapılmıştır. Örnek, 1 Nisan 1923 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminden önce seçim kanununda yapılan değişiklikler şunlardır. 1. Milletvekili seçebilme yaşı 25'ten 18'e indirilmiştir. 2. Milletvekili seçmek ve seçilmek için vergi verir olmak şartı kaldırılmıştır. 3. 50 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi yerine 20 bin erkek nüfus için bir milletvekili seçilmesi esası kabul edilmiştir. Bu değişikliklerden hangilerinin yönetime katılımı artırdığı söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 2 ve 3, E. 1, 2 ve 3. Çözüm: 1. madde ile seçmen yaşı 18'e kadar indirilmiş, gençlere de yönetime katılma imkanı getirilmiştir. 2. madde ile seçime katılımın kapsamı genişletilmiş, yani çalışmayan ve işsiz olan insanların da yönetime katılması sağlanmıştır. 3. maddede yer alan ifade ile meclisteki temsil oranı artırılmıştır. Doğru seçenek E. 1961 Anayasası, 27 Mayıs ihtilalinden sonra Cemal Gürsel başkanlığında oluşturulan kurucu meclis Avrupa'daki gelişmiş anayasalardan da yararlanarak bu anayasayı hazırlamıştır. Bu anayasadaki yenilikler: 1. Kuvvetler, güçler ayrılığı prensibi getirildi. Yasama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yürütme hükümete, yargı bağımsız mahkemelere aittir hükmü ilk defa uygulandı. 2. Anayasa Mahkemesi kuruldu. 3. Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu'ndan oluşan iki meclisli parlamento oluşturuldu. 4. Nisbi temsil sistemi getirildi. 5. Cumhuriyetin nitelikleri, resmi dil, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı değiştirilemez hükümleri anayasada yer aldı. 1982 Anayasası. 1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan anayasa, Danışma Meclisi ve Milli Güvenlik Konseyi'nin onayından geçtikten sonra halk oyuna sunulmuş ve kabul edilmiştir. Bazı yenilikler şunlardır. 1. Cumhuriyet Senatosu kaldırılmıştır. 2. Seçme ve seçilme yaşı artırılmıştır. Günümüzde seçmen yaşı 18'dir. 3. Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları birleştirilmiştir. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine 5 yıl, Cumhurbaşkanlığına 7 yıl için seçilme şartı getirilmiştir. 5. Meclis 400 üyeli olmuştur. Günümüzde üye sayısı 550'dir. 6. Cumhuriyetin nitelikleri, devletin bayrağı, dili, marşı, başkenti değiştirilemez hükmü yer almıştır. 1924, 1961, 1982 anayasalarının ortak özelliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünlüğü, Cumhuriyet rejiminin değiştirilemez olması ve milli hakimiyetin her şeyin üstünde tutulmasıdır. Cumhuriyet döneminde kurulan siyasi partiler. Cumhuriyet Halk Fıkrası, 9 Ağustos 1923. Demokrasilerde çeşitli görüşlere sahip insanların bir araya gelip teşkilatlanma imkanı vardır. Bu tür teşkilatlanmış gruplara siyasal parti denir. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman mecliste partiler mevcut değildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimle gelenler ve eski Osmanlı Meclisi mebusanının kapatılmasıyla Ankara'ya gelebilen mebuslardan oluşmuştu. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fırka özelliği taşıyan çeşitli gruplar mevcuttu. Bunlar: 1. grup müdafaa-i hukukçular, 2. grup muhafaza-i mukaddesatçılardır. Mustafa Kemal Paşa başkanlığında yapılan çalışmalar sonucunda 9 Ağustos 1923'te Halk Partisi kuruldu. Cumhuriyet ilan edilince adı Cumhuriyet Halk Fıkrası oldu. Böylece Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin temeli üzerinde yeni Türk Devleti'nin ilk siyasi partisi kurulmuş ve teşkilatlanmaya başlamıştır. Bu arada ilk meclis dağılmıştı. Yeni seçimler yapıldı. İkinci grup üyelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki varlığı sona erdi. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu elde eden Cumhuriyet Halk Fıkrası, halkçılık esaslarına uygun bir program benimsedi. Bütün milletvekilleri bu partiye girmiş ve Mustafa Kemal Paşa partinin başkanlığına getirilmiştir. Mustafa Kemal Paşa düşündüğü yenilikleri, uygulanmasını istediği ilkeleri partinin programına koydurmuştur. Böylece bütün inkılaplar bu partinin öncülüğünde yapılmıştır. Özellikleri: Türkiye'nin ilk siyasi partisidir. İnkılapları gerçekleştirmiştir. 1923 ile 1950 arasında tek başına iktidarda olduğundan bu döneme tek parti dönemi adı verilir. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası 17 Kasım 1924. Kurucuları: Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Rauf Orbay ve Adnan adı vardır. Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal ile birlikte hareket eden yakın arkadaşları sıra inkılapların yapılmasına gelince Mustafa Kemal'den farklı düşünmeye başlamışlardır. Halk fıkrasına karşı yavaş yavaş bir muhalefet oluştu ve halk fıkrasından ayrılan 11 kişi yeni bir partinin kuruluşuna zemin hazırladı. 17 Kasım 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası kuruldu. Mustafa Kemal demokrasinin gelişmesi için bu partinin kurulmasını olumlu karşılamıştır. Cumhuriyet tarihimizin ilk muhalefet partisi olan bu fıkranın programının dine saygılı olması belirgin bir özelliktir. Partinin programında şu ilkeler yer almıştır. 1. Partinin sistemi liberalizm, serbest ekonomi ve halkın egemenliğidir. 2. Özgürlüklere taraftardır. Din düşüncesi ve inançlara saygılıdır. 3. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin milletvekilliği ile ilgisi kesilir fikrini benimsemiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası ülke yönetiminde merkeziyetçiliği savunmuş, ekonomide ise liberalizmi benimsemiştir. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası içinde teşkilatlanan hilafet yanlıları ve bazı ajanlar din konusunu Doğu Anadolu'da propaganda aracı olarak kullanmaya başladılar. Bu çalışmalar sonucu 13 Şubat 1925'te Şeyh Said isyanı başladı. Bu isyan Erzurum'dan Diyarbakır'a kadar genişledi. Ordunun siyasete alet edilebilme ihtimali üzerine Mustafa Kemal Paşa başlangıçta asker olup milletvekili olanlardan ya siyasete ya da orduya geri dönmelerini istedi. Böylece ordu siyasetten ayrılmış oldu. Şeyh Said isyanı 13 Şubat 1925. Sebepleri: 1. Musul'u Türkiye'ye bırakmak istemeyen İngilizlerin Şeyh Said'i desteklemeleri. 2. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası'nın mevcut yönetimi eleştirmesi. 3. Şeyh Said'in din elden gidiyor diyerek rejimi ortadan kaldırıp saltanat ve halifeliği egemen kılmak istemesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin isyana karşı aldığı tedbirler. Takrir-i Sukun Kanunu çıkan 5 Haziran'lık yar hükümeti isyanı bastıramadığı için istifa etti. Yerine İsmet Paşa hükümeti kuruldu. Türk ordusu yıpranmış ve zor duruma düşmüştür. İngilizler Musul meselesinde avantaj elde etmişlerdir. İlk çok partili hayata geçiş denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Ayaklanma bastırılmış, isyancılar cezalandırılmıştır. Şeyh Said isyanı Cumhuriyet rejimine karşı çıkarılan ilk büyük isyandır. Bu isyan inkılapçıların hiçbir zaman gevşek düşmemeleri gerektiğini gösterdi. Musul'un kaybedilmesine sebep olmuştur. Mustafa Kemal'e suikast girişimi 16 Haziran 1926. Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası'nın kapatılışı ile çok partili hayata geçiş denemesinin olumsuz sonuçları bitmemiş, Mustafa Kemal Paşa'ya karşı olanlar altına sığındıkları çatının çökmesiyle dağılmamışlar. Cumhuriyete ve inkılaba karşı olanlar hedeflerine ulaşmak için eski ittihatçılarla birleşerek inkılapların öncüsü olan Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmak istemişlerdir. Mustafa Kemal Paşa 16 Haziran 1926'da İzmir'e gelecekti. Suikastçılar eylemlerini planlarını İzmir'de gerçekleştirecek, sonra Sakız Adası'na kaçacaklardı. Fakat gezinin bir gün ertelenmesi suikastçıların planlarını bozdu. Olayın İzmir valiliğine bildirilmesi sonucu suikastçılar yakalandı. Hepsi İstiklal mahkemelerinde yargılandılar. Mustafa Kemal Paşa bu olayı kınayarak, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." demiştir. Mustafa Kemal'e ömrünün sonuna kadar böyle bir girişim olmayacaktır. Bu suikast büyük oranda itaatçılığın tasfiyesini sağlamıştır. Bu Cumhuriyet rejimine yönelik ikinci olumsuz hadisedir. Serbest Cumhuriyet Fırkası, 12 Ağustos 1930. Bu parti Mustafa Kemal Paşa'nın önerisiyle yakın arkadaşı Fethi Okyar Bey tarafından kurulmuştur. Kuruluş sebepleri: 1. 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının Türkiye'yi etkilemesi. 2. Mecliste sadece Cumhuriyet Halk Fırkası bulunduğundan hükümetin denetlenememesi. 3. Çok partili hayata yeniden geçerek demokrasiyi tam olarak hayata geçirmek. 4. Değişik kesimlerin görüşlerinin mecliste temsil edilmesini sağlamak. Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı olarak her iki partiye de eşit mesafede olacağını belirtmiştir. 9. Kaset 1. Yüzün Sonu.